Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hâdiye leh. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Emmâ ba'd fe inne estağal hadîs kitâbullah ve hayral hedî hedî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umûri muhtesâtuhâ ve kullu muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Son sohbetimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan sapmanın, bu yolu terk etmenin üç başlıca sebebi olduğunu, başlıca sebebinin üç tane olduğunu söylemiştik. Bugün o sebepleri işleyeceğiz inşallah. Bu sebeplerin birincisi taklit. Yerilmiş olan taklittir. İslam toplumunda bidatlerin ve cehaletin yayılmasına yol açan sebeplerin ve amillerin en önemlilerinden birisi usul ve füruda alimleri veya ilme mensup olanları körü körüne taklit etmektir. Onların sözlerini ve davranışlarını kanun haline getirmektir ve bunun kendilerini Allah'a yaklaştırıcı tek yol olduğunu zannederek onlara tam bir teslimiyet göstermektir. Hatta pek çokları onlar hakkında söz ve tutumlarıyla o kadar ileri gitmişlerdir ki onlara yanılmazlık, hata etmezlik izafe etmişler ve şöyle demişlerdir. Onlar sadece gerçeği söylerler ve doğruyu yaparlar. Yani onlar la yuhdi ve la yusel. Yani la yuhdi hata etmez ve la yusel sorgulanamaz, dokunulmaz gibi duruma gelmiştir iş. Bu kötü taassupla ümmetimiz içerisinde bidatler, hurafeler ve şirkler yayılmıştır. Hatta bu kötü taassup onların Allah'ın kitabına ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine müracaat etmelerini bile engellemiştir. Allah yardımcımız olsun. Şeytan onlara kötü amellerini süslemiş ve güzel göstermiştir. Bir takım şüphelerle ve çürük gerekçelerle ve bahanelerle bunu yapmıştır. Bunlardan bazıları şu şekilde. Mezhep sahibi daha bilgilidir. Yani mezhebin müştehidi daha bilgilidir. Onun mütalası daha çoktur. Kitap ve sünnetin anlamlarını daha iyi bilir. Veya sen mi daha iyi bilirsin yoksa filan imam mı? Veya kim bir alimi taklit ederse salimen Allah'a kavuşur gibi sözler. Bütün bunlar yanlıştır. Çünkü kurtuluş, başarı ve mutluluk sadece Rabbani programda ve nebevi hidayette, Allah'ın kitabında, peygamberin sünnetinde ve bu ikisine sımsıkı sarılmaktadır. Bundan dolayıdır ki Müslümanların pek çoğunun tevessül konusundaki sapmalarının ilk ve en önemli sebebi bu kötülenmiş taklittir. Taklit, bir kimsenin sözünü, delilini bilmeksizin kabul etmektir. Hatta zamanımızda öyle şeyler var ki mesela Allah rahmet eylesin, Allah taksiratını affeylesin. Ahmet Davutoğlu Kur'an-ı Kerim mealinin ön sözüne şöyle bir cümle koymak gereği hissetmiştir. İşte bir de diyorlar bunun delili ne, şunun delili ne, ne yapacaksın delili diyor. Yani bu raddeye varıncaya kadar ilim ehlinin ağzından bile bu ifadeler dökülünceye kadar maalesef ümmeti kuşatmıştır bu bela. Veya taklit, o sözü söyleyenin söylediği şeyle ilgili bir delili olmadığı halde ona müracaat etmektir. Veya delilini tam olarak bilmeden bir müştehidin mezhebiyle amel etmektir. Evet, taklit kitaplarda, usul kitaplarında, mesela Cüveyni'nin El-Burhan fi Usulül Fıkıh kitabında, Gazali'nin El-Mustasfa kitabında, Şevkani'nin İrşadül Fuhul, İbn-i Kudame el-Mahdis'in Ravzatun Nazır gibi kitaplarında bu şekillerde tarif edilmiştir. O halde taklit ancak şer'i delili bilmemekle oluşur. Ve taklit delilini bilmeksizin başkasının sözüne veya görüşüne tabi olmaktır. İttiba yani tabi olmak ise Allah'ın emrettiği şeyi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrettiği şeyi ve sahabilerin söylediği şeyi doğru bir şekilde öğrenmektir. Bunun dışındaki ise taklit diye isimlendirilir. Evet, mesela halktan şeriatı bilmeyen bir kimsenin ehli sünnet alimlerinden güvenilir, dindar, salih, ilim ve içtihadıyla tanınan itibarlı bir alimi dini bir meselede veya ihtilaflı bir konuda taklit etmesi daha doğrusu buna taklit demeyelim de ittiba etmesi diyelim. Bu mübah olan bir şeydir. Bu tür taklide ittiba deriz, delilini soracak. Bu konuda yani bu usulün caiz olduğunda alimler arasında hiçbir itiraf yoktur. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bile bilinen, meşru, maruf olan bir husus. Fakat bu ittibanın caiz olması demek, avamın fetva aldığı kişiden delil istememesi manasında değildir. Delili isteyecek yine. Çünkü onun kendisiyle Allah'ın dinini yaşayacağı bir bilgiyi belgelendirmek istemesi ve hatta gönlünü tatmin etmesi, mutmain olmak için delili istemesi hakkıdır. Hiçbir durumda kitap, sünnet ve icmadan delili açıkça ortada olan bir meselede taklit caiz değildir. Çünkü nassa aykırı her içtihat batıl bir içtihattır. Sahih, şer'i nasların delalet ettiği konularda içtihada yer yoktur. Evet, bu tür taklit, yani bizim ittiba dediğimiz mecazi manada taklit, şer'i delile tabi olma esasına dayanır. Mübah dediğimiz bu esas. Bu bazı alimlerce ittiba diye açıkça beyan edilmiştir. Buna taklit değil, ittiba denilmesi gerektiği. Çünkü avamın herhangi bir şahsa onun sözünden dolayı uymaz, bilakis onun şer'i deliline uyar böyle bir kimse. Bu tür uymanın, tabi olmanın caizliğinde herhangi bir ihtilaf yok. Avam için bu tür bir taklit, yani ittiba dediğimiz taklit caiz olunca onun herhangi bir mezhebi her meselede aynıyla taklit etmesi, yani uyması gerekmez. Çünkü hakikat muteber İslami mezheplerden herhangi bir mezhebin tek elinde değildir. Bilakis onun hakkı araştırması, doğruya en yakın olana tabi olması ve elinden geldiğince takva sahibi olması gerekir, Allah'tan korkması gerekir. Hakkın kendi mezhebinin dışında, kendi mezhebinin görüşüne aykırı bir şekilde ortaya çıkması halinde hemen ona dönmesi gerekir. Çünkü şer'i delillerle amel etmek, Allah Azze ve Celle'nin Araf suresi 3. ayetinde Rabbinizden size indirilene uyun, onu bırakıp da başka dostların peşinden gitmeyin, ne kadar da az öğüt alıyorsunuz ayet kelimesiyle amelden dolayı ittibanın kendisidir. Buna karşılık bir Müslümanın ruhsatlar peşinde koşarak kendi nefsine kolay geleni, heva ve maksadına en uygun olanını araştırarak mezhepler arasında gidip gelmesi caiz değildir. Şer'an yasaklanmıştır. Alimlerden sadece belirli bir şahsı bütün sözlerinde ve fiillerinde taklit etmek ve onun dışındakilerde de hakikatin olabileceğini kabul etmemek son derece yerilmiş, kötülenmiş bir şeydir. Bunun örneği bir şahsın delilini bilmediği muayyen bir alimi aynen taklit etmesidir. Öyle ki şer'i delillerle aksi sabit olsa bile onun görüşlerinin dışına çıkmaz. Bununla birlikte o, kitap ve sünnetten sağlam şer'i delillerin desteklediği diğer görüşleri bir kenara atarak o alimin görüşlerine sımsıkı sarılmak suretiyle taklidinde ısrar eder. Böyle bu tür bir taklit, akıl noksanlığının ve bilgi azlığının delilidir ve şer'an haram kılınmıştır. Çünkü şer'i delili anlamaksızın ve ona dönmeksizin körü körüne bağlılık ve cehalet üzerine kurulmuştur ve sahibi taklit ettiği kişinin fanatiği olmuştur. Taklidin ilim olmadığı, mukallidin de alim diye isimlendirilemeyeceği ve onun fetva vermesinin caiz olmadığı konusunda alimler arasında bir ihtilaf yoktur. Aleyküm selam ve rahmetullah. Çünkü mukallit şeriatı bilmeyen kişidir. Allah Teala ise bize alimlere sormayı emretmiştir. Müslümanlardan hiç kimsenin mezhep taassubu gütmesi, mezhep değiştirmenin caiz olmadığını, mezhep imamının doğru başkalarının yanlış üzerinde olduğunu veya onun kemal derecelerinin en üstünde olduğunu, onun görüşlerinin ve sözlerinin şeriat olduğunu, herkesin ona uyması gerektiğini, bizim de onun peşinden gitmemiz ve onun görüşlerinin savunuculuğunu yapmamız gerektiğini iddia etmesi veya tabi olduğu mezhep imamına bir peygambere ümmeti nasıl tabi oluyorsa o şekilde tabi olması caiz değildir. Çünkü bunların hepsi cahiliye adetlerindendir ve sapıklıktır. Bu bidatçıların hevasına, nefsinin arzusuna uyanların ve cahiliye ehlinin durumudur. Bu durum. Onlar da kendileri için bir şahsı veya bir sözü belirliyorlar, ona çağırıyorlar, onun peşinden gidiyorlar ve onun için mücadele ediyorlardı. Bu aynı zamanda kötülenmiş, hoş karşılanmayan bir ihtilaftır. Müslümanların cemaatinin dışına çıkmaya, parçalanmalara, zayıflamalara ve aralarında düşmanlık ve öfke ateşinin tutuşmasına yol açar. Bu meseledeki sahih ve doğru duruş, sünnete bağlılıkları ve güzel itikat sahibi oldukları bilinen bütün alimlere saygı göstermektir. Onları dost kabul etmek, onları sevmek, onları büyük görmek, onları yüceltmek, sahip oldukları ilim ve takvayı övmek, mezheplerinden, içtihatlarından ve kitaplarından yararlanmak, taassuba kapılmadan onlardan ilim almaktır. Çünkü onlar hatasız değildirler. Her alim hata da edebilir, isabet de edebilir. Müçtehit olduğu müddetçe fazileti ve değeri baki kalmakla birlikte hatası kendisine aittir. Onların özürleri kabul edilir, mükafata layıktırlar, kötülenmezler, ayıplanmazlar ve kusurlu bulunmazlar. Muteber ve yaygın fıkhi İslami mezhepler bizim için büyük bir fıkhi servettir. Bizim bunları öğrenmemiz, yararlanmamız, taassup göstermememiz, toptan reddetmememiz, zayıf noktalarından sakınmamız ve şer'i delillerin ışığında doğru ve hak olanı onlardan almamız gerekir. Çünkü müçtehit imamların içtihatları bizim kendi içtihatlarımızdan daha doğrudur. Çünkü onlar bilgi ve takvaca bizden üstündürler. Her Müslümanın bir mezhebe veya diri olsun ölü olsun bir şahsa körü körüne bağlanmaktan ve onu şer'i naslara tercih etmekten uzak durması gerekir. Bir Müslümanın sadece kitap ve sünnete sıkı sıkı sarılması gerekir. Çünkü genel anlamda mutlak itaat sadece Allah'a ve Resulüne yapılır. Taassup ise şirkinliktir, batıldır ve haramdır, cahiliye hasletlerindendir. Büyük alim Muhammed Emin Eşşankati şöyle diyor. Sahabilerin ve kendilerine hayırla şahitlik edilen diğer nesillerin karşı çıktığı bu tür taklit, bütün ulemadan bir kısmını değil de muayyen bir şahsı taklittir. Bu tür taklit hakkında kitap ve sünnette hiçbir delil gelmemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından ve hayırla yad edilen ilk üç nesilden hiç kimse bu taklidi kabul etmemiştir. Allah hepsine rahmet eylesin. Bu, müçtehit imamların görüşlerine de aykırıdır. Onlardan hiç kimse bütün Müslüman alimlerden diğerlerini bırakıp da muayyen bir şahsın görüşü üzerinde donup kalmayı kabul etmemiştir. Muayyen bir alimin taklit edilmesi 4. asrın bidatlerindendir. Bunun aksini iddia eden bize ilk 3 asırda muayyen bir şahsın mezhebine bağlanan tek bir şahıs göstersin. Bunu hiçbir zaman yapamayacak çünkü kesinlikle böyle bir şey olmamıştır. Allah-u Teala körü körüne taklidi ve çirkin taassubu kötülemiş ve yasaklamıştır. Taklit, Allah'ın indirdiğinden yüz çevirmek, babalarla ve alimlerle yetinerek ona iltifat etmemek ve şahısların görüşleriyle yetinip Allah'ın indirdiğine ihtiyaç duymamak şeklinde olursa haramdır. Pek çok Kur'an ayetinde buna işaret edilmiştir. Maide suresinin 104. ayetinde şöyle buyrulur. Onlara Allah'ın indirdiğine ve Resul'e gelin denildiği vakit babalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter derler. Ataları hiçbir şey bilmiyor ve doğru yol üzerinde bulunmuyor iseler de mi? Bakara suresinin 170. ayetinde onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman onlar hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız dediler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamış idiyseler. Saffat 69-70. ayetinde de kuşkusuz onlar atalarını delalette buldular da peşlerinden koşup gittiler buyrulur. Burada bu ayetlerin Allah'a nankörlük edip putlara tapma konusunda atalarını taklit eden kafirler hakkında indiği, dolayısıyla taklitçiler hakkında bu ayetlerin uygulanamayacağı şeklinde bir şüphe akla gelebilir. Bu şüpheye büyük alim müfessir Muhammed Emin Eşşankıtî şöyle cevap vermiştir. Alimler taklidin batıl oluşunu bu ayetlerle delillendirdiler. Onların kafirliği bu ayetleri taklit konusunda delil olarak kullanmaya engel değildir. Çünkü benzetme iki taraftan birini küfrü ile diğer tarafın imanı arasında vaki olmadı. Sadece iki taklit arasında taklit edilenin delilsiz olarak taklit edilmesi hakkında vaki oldu. Nitekim eğer bir adam bir adamı taklit eder de kafir olursa, başka birisi de adamı taklit eder de günahkar olursa, başka bir adam da bir adam dünyası ile ilgili bir konuda taklit eder de yanılırsa, bunların hepsi delilsiz taklitten dolayı ayıplanır. Çünkü bunların hepsi de günah yönünden farklı olsa da birbirine benzeyen taklitlerdir. Evet, onlar atalarını körü körüne taklit ettiler, Allah'ın hidayetini reddettiler. Ve biz sizinle gönderilen hidayeti inkar edenleriz dediler. Allah Azze ve Celle onları şu şekilde vasıflıyor. Enfal 22. ayeti. Şüphesiz Allah katında hayvanların en kötüsü düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Yine Enbiya suresinin 52-53. Ayetlerinde şu karşına geçip tapmakta olduğunuz heykeller de ne oluyor? Dediler ki biz babalarımızı bunlara tapar kimseler bulduk. Doğrusu siz de babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz. Sonra Allah-u Teala şu ayetinde onların kıyamet günündeki durumlarını anlatıyor. Bakara 166-167. İşte o zaman kendilerine uyulup arkalarından gidenler uyanlardan hızla uzaklaşırlar. O anda her iki tarafta azabı görmüş, nihayet aralarındaki bağ kopup parçalanmıştır. Kötülere uyanlar şöyle derler. Ah keşke bir daha dünyaya geri gitmemiz mümkün olsaydı da şimdi onların bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara işlerini pişmanlık ve üzüntülerinin kaynağı olarak gösterir ve onlar artık ateşten çıkamazlar. Bakara 166-167. Ahzab suresi 66-67. Ayetlerinde yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün eyvah bize keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere de itaat etseydik derler. Ey Rabbimiz biz efendilerimize ve büyüklerimize uyduk da onlar bizi yoldan çıkardılar derler. Ahzab 66-67. Ayettir. Allah-u Teala ehli kitabı Allah'tan kendilerine hakikat geldikten sonra alimlerine itaatlerinden ve haram helal konusunda onları taklitlerinden dolayı kötüleyerek şöyle buyurmuştur. Allah'ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini Rab edindiler. Tevbe 31. ayet. Yüce sahabe Huzeyfetül İbnül Yemani radıyallahu anh bu ayet-i kerime hakkında kendisine sorulan soruya şöyle cevap veriyor. Onlar bilginlerine ve rahiplerine ibadet mi ediyorlar demişlerdi. O da hayır fakat bilgin ve rahipler haramı onlar için helal kılıyorlar. Onlar da helal sayıyorlar. Helali onlar haram kılıyorlar. Onlar da bunu haram kabul ediyorlardı. Taberi tefsirinde ve İbn Ebi Hatim'in tefsirinde gelmiştir bu rivayet. Allah-u Teala şer'i delilin ortaya çıkmasından sonra taklidi haram kıldı ve kendisinden indirilene uyulmasını emretti. Başkasına uyulmasını yasakladı. A'raf suresi 3. ayetini tekrar hatırlayalım. Rabbinizden size indirilene uyun, onu bırakıp da başka velilerin peşinden gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Allah-u Teala dini meselelerde ihtilaf edildiğinde kitaba ve sünnete müracaat etmemizi emrederek şöyle buyurmuştur. Eğer herhangi bir şeyde ihtilafa düşerseniz onu Allah'a ve Resulüne götürünüz. Nisa 59. Allah-u Teala çağrıldıkları zaman Allah'a ve Resulüne müracaat etmekten yüz çevirenleri kınayarak şöyle buyurmuştur. Nisa 61. ayet. Onlara Allah'ın indirdiğine ve Resul'e gelin, onlara başvurun denildiği zaman münafıkların senden iyice uzaklaştığını görürsün. Selef alimleri ve müçtehit imamların hepsi taklidi yasakladılar. Çünkü taklit zayıflamanın ve Müslümanlar arasında çekişmenin sebeplerinden biridir. Hayır ve iyilik birlikte ittibada anlaşmazlık durumunda Allah'ın ve Resul'ün sözüne müracaattadır. Bu sebeple biz sahabe-i kiramın işlerinden hiç kimseyi bütün meselelerde aynen taklit ettiklerini bulamayız, göremeyiz. Allah rahmet eylesin, dört mezhebin imamı da kendi görüşlerinde taassup göstermemişlerdir. Aksine onlar bir hadis gördüklerinde kendi görüşlerini terk ederlerdi ve delillerini bilmeksizin başkalarının kendilerini taklit etmesini yasaklarlardı. Çünkü onlar İslam'ın maksatlarını bilen din ve hidayet önderleridirler. Taassup onlara yakışmaz. Çünkü içtihat ancak ilimden büyük bir nasibe erişenlerin nail olduğu yüksek bir mertebedir. İlim ehli ve sahibi için bir şereftir. Onlardan taassubu engeller. Bu şeref onları ilimden apaçık hakikate çıkartır. Allah katındaki derecelerini yükseltir ve onlar bununla dünya ve ahiret saadetine nail olurlar. Bu sebeple bütün ehli sünnet imamları, dört mezhep imamı da dahil olmak üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sımsıkı sarılırlardı ve sünnete aykırı bütün görüşleri reddederlerdi. Hepsi de taklidin men edilmesi, yasaklanması üzerinde ittifak etmişlerdir. Kötü taklidin men edilmesi konusunda onların bazı sözlerini zikretmemiz faydalı olacaktır. Fakih sahabi Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle diyor. Hiç kimse dininde başka bir kimseyi taklit etmesin. Çünkü eğer o iman ederse o da iman eder, küfre giderse o da küfre gitmiş olur. Ebu Nuaym Hilyetül Evliya'da Hatibül Bağdadi El Fakih ve Mütefekkih kitabında rivayet ediyor bunu. Diğer bir sözünde ya alim ol veya öğrenci ol. Bu ikisi arasında taklitçi, asalak birisi olma diyor. Başka bir ifadesinde cahiliye döneminde biz bir kimseye yemeğe çağrılır da başkası da onunla giderse onu asalak sayardık. Yani imme'a kelimesini kullanıyor. O imme'a bugün sizin içinizde dinini insanları taklit ederek alan kişidir diyor. Bunda İbn Abdülber Camiül Beyanül İlim kitabında rivayet etmiştir. İslam ümmetinin büyük alimi Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma şöyle diyor. Alimin tökezlemelerinden dolayı onun peşinden gidenlerin vay haline. Bu nasıl bir şey denildi? Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma şöyle cevap verdi. Alim kendi görüşüne dayanarak bir şey söyler. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini kendisinden daha iyi bilen birisini bulunca bu görüşünü terk eder. Halbuki ona tabi olanlar geçip gitmişlerdir. Yani ona takip olanlar, taklit edenler bu görüşlerinde, hatalı görüşünde devam ederler. Süfyan bin Uyeyne şöyle dedi. Rabia başı örtülü halde yan tarafına uzanmış ağlıyordu. Ona niye ağlıyorsun diye soruldu. Şöyle dedi. Beni ağlatan açık riya gizli şehvettir. İnsanlar alimlerin yanında annelerinin kucağındaki çocuklar gibidirler. Onlar neyi yasaklarlarsa ondan vazgeçerler. Neyi emrederlerse onu yerine getirirler. Yani bu duruma ağladığını beyan ediyor. Abdullah bin Muhammed el-Mu'tez şunu söylüyor. Güdülen hayvanla taklit eden insan arasında hiç fark yoktur. Müfessir tabi Mücahit bin Cebir şöyle dedi. Allah'ın kullarından kim olursa olsun onun sözü alınır da terk edilir de. Sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müstesna. Yani onun bütün sözleri alınmak zorundadır. Bu meseleyi dört mezhep imamının konu ile ilgili görüşleriyle bitirelim. Çünkü onların yolu tektir. O da delile tabi olmak, taklitten sakındırmaktır. İmam Ebu Hanife rahmetullah şöyle demiştir. Hadis sahih olunca o benim de mezhebimdir. Yine nereden aldığımı bilmediği müddetçe bir kimsenin benim sözümü alması helal değildir diyor. Bunu bu her iki sözü de İbn Abidin haşiyesinde Salih el Füllani İkazül Himemi ul Lebsar kitabında naklediyor. Yine Füllani'nin kitabında naklettiği delilimi bilmeyen bir kimsenin benim sözümle fetva vermesi haramdır ve benim kitaplarımdan fetva veren bir kimsenin bunu benim nereden alıp söylediğimi bilmedikçe fetva vermesi helal değildir diyor. Elbani Sıfat-ı Salat-ı Nebi'de naklediyor. Ebu Hanife şöyle demiş. Şüphesiz biz insanız, bugün bir söz söyleriz, yarın ondan dönebiliriz. Yine Ebu Yusuf'a hitaben sana ne oluyor ey Yakup? Benden bir şey işittiğin her şeyi yazma. Benden her işittiğin şeyi yazma. Çünkü bugün bir görüşlü olurum, ertesi gün bırakabilirim. İkazul Humem'de geçen başka bir rivayette Allah'ın kitabına ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen habere aykırı bir söz söylediğim zaman benim sözümü terk ediniz. İbn Abdilber'in El-İntika kitabında şöyle dediği geçer yine Ebu Hanife'nin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen her şey benim başım gözüm üstünedir. Onun asabından gelen şeyleri seçerek alırım ve onların sözlerinden dışarı çıkmam. İmam Malik bin Enes rahimeullah şöyle diyor yine, diğer Maliki mezhebinin imamı kabul edilen büyük alim. Ben insanım, hata da edebilirim, isabet de edebilirim. O halde kitap ve sünnete uygun olan her şeyi alın. Kitap ve sünnete uygun olmayan her şeyi de terk edin. İbn Abdilber nakletmiştir bunu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kim olursa olsun onun sözü alınır da terk edilebilir de. Sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundan müstesnadır demiştir yine. İkazul Himem'de İmam Malik'in şöyle dediği nakledilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Artık din tamamlanmıştır. O halde peygamberden gelen haberlere uymak gerekir. Re'ye yani şahsi görüşe uyulmaması gerekir. Hatibül Bağdadi'nin El-Fakih ve'l-Mütefekkih isimli kitabındaki rivayetinde bir toplulukta peygamberden gelen haberler az olduğu müddetçe o toplumda hevalar yani kafadan ahkam kesmeler çoğalır. Alimler azaldığı zaman insanların içerisinde cehalet ve yobazlık ortaya çıkar. İbn Abdilber'in rivayetinde insanlar arasında egemen olan iki hüküm vardır. Allah'ın kitabında olan hüküm ve sünnetin hükmettiği hüküm. Bu vacip hükümdür ve bu doğrudur. Alimin kendi re'yi ile, şahsi görüşü ile içtihad ettiği hüküm umulur ki muvaffak olur. Yani isabet eder. Üçüncüsü zorlama hükümdür. Doğru olan şey onun muvaffak olmamasıdır. Yani hakka isabet etmesi çok zordur. Kitap ve sünnetin hükmü değilse o mesele hakka isabet etmesi çok zordur diyor. İmam Şafii'den nakledilenlere geçelim. İmam Şafii Allah rahmet eylesin şunları söylüyor. Benim görüşüme aykırı olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisçilerce sahih kabul edilen bir hadisin bulunduğu her meselede ben hayatımda da ölümümden sonra da o hadisin hükmüne dönerim. Ebu Nuaym rivayet etmiştir bunu. Onu benden işitmemiş olsanız bile peygamberden gelen her hadis benim görüşümdür. İbn Ebi Hatim Adab-ı Şafii kitabında Zehebi Siyer-i Alam-ı Beladar rivayet ediyor bunu. Ben ne söylersem söyleyeyim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den benim sözüme aykırı olarak sahih yoldan gelen bir hadis daha evladır, beni taklit etmeyin diyor. Yine İbn Ebi Hatim, Ebu Nuaym ve Beyhaki rivayet etmiştir bunu. Hiç kimse yoktur ki onun aleyhine peygamberden bir sünnet geçsin de ondan uzak kalsın. O halde ben ne söylersem söyleyeyim, hangi hükmü koyarsam koyayım, şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den benim söylediğim şeyin aksine bir rivayet olursa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği söz benim de sözümdür diyor. Beyhaki, Menakıb-ı Şafii'de, Füllani'de, İkazül Himem'de nakletmiştir bunu. Bütün Müslümanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait bir sünneti gören bir kimsenin, başka birisinin sözü sebebiyle o sünneti terk etmesinin helal olmadığında icma etmişlerdir diyor İmam Şafii. Bunu da İkazül Himem'de ve İbnül Kayyım'ın İlamül Muvakkiyinde rivayet edildiğini görüyoruz. Yine Himem, İkazül Himem'de, İlamül Muvakkiyinde ve Zehebi'nin Siyer-i Alam'ın Nübelasında nakledilen bir rivayette, benim kitabımda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine aykırı bir şey bulduğunuz zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini alınız, benim söylediğimi bırakınız diyor. Hadis sahih olduğu zaman o benim mezhebimdir sözünü Nevevi el-Mecmu'da, Füllani'de, İkazül Himem'de nakletmiştir. Yine adı geçen bu eserlerde gelen nakillerde İmam Şafii'nin şöyle söylediği rivayet olmuştur. Ona aykırı sahih bir hadis olduğu halde benim bir söz söylediğimi gördüğünüz zaman biliniz ki benim aklım gitmiştir. Bir adam İmam Şafii'ye bir mesele hakkında soru sordu. Şafii bu mesele hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi dedi. Adam Şafii'ye sen de mi böyle söylersin ya Ebu Abdullah diye sorunca Şafii şu cevabı verdi. Sen beni müşrik mi zannediyorsun? Yoksa belimde zünnar mı görüyorsun? Yoksa kiliseden mi çıktığını gördün? Tabii ki bunu alacağım, tabii ki bunu alacağım, tabii ki bunu alacağım. Bu bütün Müslümanların üzerine farzdır dedi. Evet. Ebu Şame el-Makdisi diyor ki, hayret onlardan yani Şafii'ye taassup gösterenlerden başka bir meselede, başka bir ibare sebebiyle Şafii'nin ibaresine muhalefeti caiz görüp de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi sebebiyle Şafii'ye muhalefeti caiz görmeyen kimseler var. Halbuki Şafii bu konuda onlara izin verdi. Yine bunu Müemmel, El-Müemmel isimli risalesinde söylüyor. Aynı eserinde şöyle diyor. Son dönemde Şafii mezhebi üzerine iki alimin yazdığı kitaplar meşhur oldu. Ebu İshak Eş-Şirazi ve Ebu Hamid el-Gazali. İnsanlar hep bunların kitaplarıyla meşgul olmaya başladılar. Bunların fanatik taraftarları çoğaldı. Hatta kendisini çok bilgili görenler onların ibarelerini kitap ve sünnetin ibareleri gibi görmeye başladılar. Mezheplerinin diğer imamlarından onlara aykırı ibareler bulunsa bile onların dışına çıkmayı uygun görmediler ve diğerlerine iltifat etmediler diyor. İmam Ahmed bin Hanbel şöyle söylemiştir. Beni taklit etme. Malik, Şafii, Evzai ve Sevri'yi de taklit etme. Onların aldığı yerden sen de al diyor. Füllani İkazül Himem'de İbn-i Kayyım İlam-ı Muvakkiyinde naklediyor bunu. Evzai'nin görüşü, Malik'in görüşü ve Ebu Hanife'nin görüşü hepsi görüştür. Bana göre hepsi de aynıdır. Delil ancak nakledilen hadislerdedir diyor yine İmam Ahmed. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini reddederse o uçurumun kenarındadır demiştir yine. Kişinin dinini başkalarından taklit etmesi fıkhının, ilim ve anlayışının azlığındandır. Diğer bir sözünde ittiba kişinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ve ashabından gelen şeylere tabi olmasıdır. Sonra o tabiinden sonra muhayyerdir. Yani tabiinden sonrakilerden, sonraki alimlerden dilediğinin görüşünü alır. Yani kitap ve sünnete uygun olanlarınkini alır. Allah'ın kitabına ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine sarılmak ve onu atmak hususunda selef alimlerin sözleri ve tavsiyeleri pek çoktur. Çünkü onlar Allah Teala'nın şu sözünü çok iyi anlıyorlardı. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp da başka dostların peşinden gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Bu sebeple biz onların taraftarlarından ve öğrencilerinden pek çoğunun onların sahih sünnete muhalif sözlerini terk etmede onların tavsiyelerine uyduklarını ve şöyle dediklerini görürüz. Bu bizim imamımızın mezhebidir. Mezhebi metodudur. Şayet bu sünnet ona ulaşsaydı aynısını söyler ve onunla amel ederdi. Allah onları İslam'a ve Müslümanlara hizmetlerinden dolayı iyilikle mükafatlandırsın. Bizi ve onları ebediyet yurdunda Allah'ın huzurunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile bir araya getirsin. Bu Allah'a zor değildir. İkinci sebep, tam olarak anlamadan ayet ve hadislerin bir kısmını alıp bir kısmını almamak. İslam toplumunda bidat tevessülün yayılmasına yol açan sebeplerden birisi de ayetlerin ve hadislerin bir kısmını alıp bir kısmını almamak ve diğerlerine bakmadan, incelemeden aldığı hadislerle istidlal etmek, sadece onlara bakarak hüküm çıkarmaktır. Halbuki bu deliller onların kastettikleri şeye delalet etmez, onların görüşlerini desteklemez ve bu delillerde onların görüşlerine dair değil bir açıklık, ufak bir ima bile yoktur. Üstelik onlar selefi salih alimlerinden bunlarla ilgili bize nakledilen sahih, doğru tefsiri de anlamamışlardır. Veya onlar bunları gerçekten uzak bir teville tevil etmişlerdir. Geçmiş alimlerden, ilk 3 nesilden, 4 mezhep imamından ve onlara güzel bir şekilde uyanlardan hiç kimse de daha önce böyle bir yanlış anlayışa kapılmamışlardır. Bu ayet ve hadislerden bazıları şu şekilde. Yasaklanmış tevessül hakkında delil olarak kullandıkları ayetler, mesela birisi Maide suresi 35. ayeti. Ey iman edenler, Allah'tan korkun, ona yaklaşmayan vesile arayın ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Yaratılmış varlıkların zatlarıyla tevessülün cevazına delil getirdikleri zaman bu ayeti ileri sürerler. Allah vesileye sarılın diye emrediyor derler. Bu bir yanılgıdır. Çünkü ayeti kerime ehli sünnet ve cemaat nazarındaki sahih tevessülün ispatında delildir. Bu da ayetteki vesile kelimesinde önce ve sonra geçen iman, takva ve Allah yolunda cihat gibi salih amellerdir. Bu konuda ehli sünnet arasında ihtilaf yoktur. Ancak onlarla muhalifleri arasındaki ihtilaf, yaratılmışların zatlarıyla tevessülün meşruluğu konusunda bu ayetin delil olarak kullanılıp kullanılamayacağı noktasındadır. Bu ayette onların söyledikleri şeye açık veya dolaylı herhangi bir işaret yoktur. Ayet-i kerimedeki vesile ile kastedilen şey, Allah Teala'ya itaatle ve onun razı olduğu amelle yaklaşmaktır. Ehli sünnet vel cemaat müfessirleri arasında bu konuda hiçbir ihtilaf yoktur. İbn-i Cerret Taberi bu ayet tefsirinde şunları söyler. Allah Teala bu ayette şunu kastediyor. Ey haber verdiği, sevap vaat ettiği ve ceza ile korkuttuğu konularda Allah'a tasdik edenler, Allah'tan korkun. Diyor ki, size emrettiği, size yasakladığı şeylerde ona itaat ederek icabet edin. Rabbinizi ve peygamberinizi, tasdikinizi ve imanınızı salih amellerinizle ispat edin ve ona yaklaşmaya vesile arayın. Yani onun razı olduğu amelle ona yakın olmaya çalışın. Vesile, şu sözü söyleyenin yaptığı iştir. Filan kişiye şöyle şöyle tevessül ettim. Yani ona şöyle şöyle yaklaştım demektir. İbn-i Cerir Taberi daha sonra ilim adamlarının sözlerini senetleriyle birlikte sıralar ve şöyle der. Ebu Vail'den ona yaklaşmaya vesile arayın ayet hakkında şu söz rivayet edildi. Dedi ki amellerde yakınlık arayın demektir. Ataya göre vesile yakınlık demektir. Süddi'den şöyle dediği rivayet edilmiştir. Vesile istemek ve yaklaşmak demektir. Katade'den şöyle dediği rivayet edilmiştir. Yani ona itaat ederek ve razı olduğu amellerle yaklaşın. Mücahid'den şöyle dediği rivayet edilmiştir. Vesile Allah'a yakınlık demektir. Hasan ve Abdullah'dan da İbn Kesir de vesilenin yakınlık anlamına geldiği rivayet edilmiştir. İbn Zeyd'den şöyle dediği nakledilmiştir. Vesile muhabbettir. Allah'a sevginizi gösterin demektir. İbn Zeyd bunu dedikten sonra şu ayeti okudu. Onların yalvardıkları bu varlıklar Rablerine vesile ararlar. İsra suresi 57. ayetini delil getirmiştir. Büyük alim, müfessir Şihabuddin Mahmud el-Alusi el-Bağdadi bu ayetin tefsirinde şöyle diyor. Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Allah Teala kendisine ve Resulüne harp açanların cezasını ve cinayetlerinin büyüklüğünü zikrettiği ve bunlar arasında tevbe edenlerin Allah tarafından bağışlanacağına işaret ettiği zaman müminlere de yapacakları ve terk edecekleri her şeyde Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olmalarını emretti. Savaş ve bozgunculuk sakınmalara gereken masiyetler cümlesindendir. Tevbe, istiğfar ve bozgunculuğu önlemek de yapacakları taatler cümlesindendir. Ona yaklaşmaya yol arayın, yani onun sevabını ve yakınlığını kazanmaya yol arayın. Vesile, feile kalıbında bir kelimedir. İtaatlerde bulunmak ve masiyetleri terk etmekle kendisiyle Allah'a tevessül edilen ve yaklaşılan şeyler manasına gelir. Bazı insanlar bu ayet-i kerime ile salihlerle yardım istemenin, onları Allah'la kullar arasında vesile kılmanın ve Allah'ım bize şunu vermen için sana filan kişiyle yemin ediyoruz demenin meşruluğuna delil getirdiler. Onlardan bazıları da Allah'ın kullarından ölü veya orada hazır bulunmayanlar için ey filan zat bana şöyle şöyle rızık vermesi için Allah'a dua et diyorlar. Bunun vesile aramak cinsinden bir şey olduğunu iddia ediyorlar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini rivayet ediyorlar. Çaresiz kaldığınız zaman kabirdekilere müracaat edin veya onlardan yardım isteyin. Bütün bunların gerçekle hiçbir alakası yoktur. Bu makamda söylenecek doğru söz şudur. Yaratılandan yardım istemek, ondan dua talebi anlamında onu vesile kılmak, şayet istenilen kişi hayatta ise bunun caizliğinde şüphe yoktur. Bunun caiz oluşu onun isteyen kişiden daha faziletli oluşuna bağlı değildir. Hatta faziletli olan bir kimse faziletçe daha alt seviyede bulunan birisinden de dua talebinde bulunabilir. Sahih olarak rivayet edilmiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden umre yapmak için izin istediği zaman Ömer radıyallahu anh şöyle demişti ona. Kardeşim duandan bizi de unutma. Allah Resulü Ömer radıyallahu anh'a diyor. Ayrıca Ömer'e Veysel Karani'den kendisi için istiğfar etmesini emretmiştir. Halbuki Ömer radıyallahu anh sahabe bu ümmetin en faziletlilerinden olduğu beyan edilen birisi. Cennetle müjdelenmiş birisi. Veysel Karani rahimullah ise tabiinden birisi. Ondan kendisi için bağışlanma dilemesini, Allah'tan istiğfar dilemesini tavsiye ediyor Allah Resulü. Ümmetine de kendisi için vesileyi istemelerini ve kendisine salavat getirmelerini emretmiştir. Mesela ezan bitince ne diyor? Benim için vesileyi isteyin diyor. Makam-ı Mahmud'u isteyin diyor. Hani ezan duası vardır ya. Orada vesileyi istememizi emrediyor. Kendisi için dua etmemizi istiyor yani. Halbuki Allah Resulü ümmetinden daha faziletli. Bütün insanlardan daha faziletli. Kendisinden talepte bulunulan kişi ölmüş ise veya orada hazır değilse bunun caiz olmadığında ve seleften hiç kimsenin işlemediği bir bidat olduğunda hiçbir alimin şüphesi yoktur. Allah rahmet eylesin. Alusi daha sonra alimlerden ve müştehit imamlardan bidat tevessülün men edilmesi konusunda nakiller yapar. Tevessül meselesini etraflıca açıklamak için uzun uzun nefes tüketmiş, meşru ve gayrimeşru tevessülleri beyan etmiştir. Muhaliflere bolca cevap vermiş, onların kusurlarını, yanlışlarını ortaya koymuş. Kitap, sünnet ve selef-i salihinin uygulamasından delillerini koyarak onların şüphelerini birer birer çürütmüştür. Daha fazla bilgi için onun tefsirine müracaat edilmesi lazım. Maalesef şu anda Türkçe'ye tercüme edilmiş değil. Arapça olarak mevcut Ruhul Meani kitabı. Şam'ın büyük alimi Muhammed Cemalettin el-Kasimi bu ayet-i kerimenin tefsirinde şöyle diyor. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve ona yaklaşmaya vesile arayın. Vesile yakınlık demektir. İbn Abbas, Mücahit, Ebu Vail, El-Hasen, Hasan el-Basri bak, Sufilerin kendini nispet ettikleri zat. Zeyd, Ata, Es-Sevri ve daha pek çok kişi bunu böyle tefsir ettiler. Katade dedi ki, yani Allah'a itaat ederek ve razı olduğu ameller işleyerek yaklaşın demektir. İbn-i Zeyd şu ayeti okudu. Onların yalvardıkları bu varlıklar Rablerine vesile ararlar. Yani İsra 57. ayetini delil getiriyor. İbn-i Kesir dedi ki, bu alimlerin söylediği hep budur. Bu konuda müfessirler arasında ihtilaf yoktur. Daha sonra şöyle demiştir. Uyarı, tembih, vesilenin tefsiri konusunda zikrettiğimiz şeyler itimat edilen bir tefsirdir. Takıyüddin İbn-i Teymiye Kitab-ı Tevessül'de bu konuda öyle bir açıklama yapmıştır ki artık söylenecek söz bırakmamıştır. Biz ondan bir bölüm nakletmeyi uygun gördük. Çünkü tefsir ilminde araştırma yapan bir kimse onu görmezlikten gelemez. Türkçe'ye tevessül adı altında
tercüme edilmiştir. Bahsedilen bu Kaydetül Celile, Fitte Resul vel Vesile kitabı İbn-i Teymiye'nin. Ayrıca İbn-i Teymiye külliyatının birinci cildinde yer alır. Okumanızı tavsiye ederim. Tevessül konusunda şüphesi olanların ortaya koyduğu bütün delilleri birer birer ele alarak reddediyor. Ben de Tevhid ve Tevessül isimli eserimde sonrakiler, yani İbn-i Teymiye'den sonrakiler ve Elbani'den sonrakiler tarafından ortaya konulan bazı şüphelerin reddine dair bazı eklemeler yaptım. Bu konuda İbn-i Teymiye'nin kitabı gerçekten etraflı ve delilleriyle zikredilmiş. Sonra oradan meşru ve gayri meşru vesileyi şer'i delilleriyle açıklayan bilgiler naklediyor İbn-i Kesir. Büyük alim, usulcü, müfessir Muhammed Emin İbni Muhammed el-Muhtar eş-Şankıti bu ayetin tefsirinde şöyle diyor. Bil ki alimlerin çoğunluğuna göre burada vesile ile kastedilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şeye uygun bir şekilde ve Allah'a samimi bir bağlılık içinde ihlasla onun emirlerine uyarak yasaklarından sakınarak Allah'a yaklaşmaktır. Çünkü Allah'ın rızasına ulaştıran ve onun katındaki dünya ve ahiret iyiliğine saadetine kavuşturan tek yol budur. Vesilenin aslı bir şeye yaklaştıran ve ona ulaştıran yoldur. Bu da alimlerin icma ile salih ameldir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmanın dışında Allah'a yaklaştıracak bir vesile, herhangi bir yol yoktur. Buna göre vesileden kastedilen manayı açıklayan pek çok ayet vardır. Mesela bunlardan bazıları şunlardır. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan sakının. Haşir 7. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz. Âl-i İmran 31. De ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Nur 54. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre vesile ile kastedilen hacettir, ihtiyaçtır. Nafi el-Ezraka Araplar bu kelimeyi tanırlar mı, bilirler mi diye sorunca Nafi ona Antere'nin şu beytini okudu. Erkeklerin sana ihtiyacı yani vesile vardır. Seni alırlarsa sürmelenir, kınalanırsın. Beytteki ihtiyaç vesile ile ifade edilmiştir. İbn Abbas'tan gelen bu rivayete göre ona vesile arayın ayetinin anlamı ihtiyacınızı Allah'tan isteyin demektir. Çünkü bu ihtiyaçları vermeye sadece onun gücü yeter. Ankebut suresi 17. ayetinde bilmelisiniz ki Allah'ın yanı sıra taptıklarınız atma size rızık veremezler. O halde rızkı Allah katında arayın. Allah'ın lütfunu isteyin. Nisa 32. ayetini. Vesile kelimesinin gerçek manası alimlerin genelinin ulaşmış oldukları manadır ki ibadetlerde peygamberin getirdiği şekle uygun olarak ihlasla Allah'a yaklaşmak demektir. İbn Abbas'ın tefsiri de bu mananın içinde vardır. Çünkü ihtiyaçların giderilmesi için Allah'a yalvarmak, yakarmak da onun rızasına ve rahmetine kavuşmaya vesile olan en büyük ibadet türlerinden biridir. Evet, cahillerin peşinden giden tasavvuf iddiasındaki sapıkların pek çoğunun ayetteki vesileden kendisiyle Rabbi arasında aracı olan şeyhin kastedildiğini iddia etmesi, cehalet, körlük ve apaçık bir sapıklık içinde yolunu kaybetmek demektir. Allah'ın kitabıyla oynamaktır ve kafirlerin küfrünün temelini teşkil eden Allah'ı bırakıp vasıtalar edinmektir. Nitekim şu ayetlerde Allah Teala onların bu durumunu açıklar. Zümer suresi 3. ayet. Allah'tan başka veliler edinenler, biz bunlara sırf bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz derler. Yunus suresi 18. ayet. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne fayda veremeyecek şeylere tapıyorlar ve bunlar Allah adına bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde bilemeyeceği bir şey mi haber veriyorsunuz? Haşa, o onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. Her mükellefin bilmesi gerekir ki, Allah'ın rızasına, cennetine ve rahmetine ulaştıran yol, onun Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaktır. Onun izinden gitmektir. Kim bundan saparsa doğru yoldan sapmış olur. Nisa suresi 123. ayetinde, ne sizin kuruntularınız ne de ehli kitabın kuruntuları gerçektir. Kim bir kötülük yaparsa onun cezasını görür buyurmuştur. Evet, vesile kelimesinin tefsiri budur. Şu ayet-i kerimedeki anlam da budur. Onların yalvardıkları bu varlıklar da Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. İsrail 7. ayet. Burada vesileyle kastedilen şey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi için Allah'tan istememizi emrettiği ve Allah'ın ona vereceğini umduğumuz cennetteki makam değildir. Çünkü o manadaki bir vesile sadece bir kula verilecektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de o kulun kendisi olacağını ümit etmektedir. Büyük alim İbni Kesir bu ayetin tefsirinde müfessirlerin bu mana üzerinde ittifak ettiklerini naklederek şöyle diyor. Allah Teala mümin kullarına takvayı emrederek buyuruyor. Takva ona itaatle bir arada olursa onun haramlarından kaçınmak ve yasakları terk etmek de kastedilmiş olur. Bundan sonra Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ona vesileyi arayın. Süfyan-ı Sevri Talha'dan, o Ata'dan, o da İbn Abbas radıyallahu anh'dan naklederek şöyle dedi. Vesile yakınlık demektir. Mücahit, Ebu Vail, Katade, Abdullah bin Kesir, Süddi, İbn-i Zeyd ve daha pek çok kişi böyle dedi. Katade, yani Allah'a itaatle ve onun razı olduğu amelle yaklaşın. İbn-i Zeyd de belirttiğimiz gibi İsra suresi 56-57. Ayetlerini delil getirmiştir. Evet, alimlerin söyledikleri bundan ibarettir. Bu konuda müfessirler arasında bir ihtilaf yoktur. Ancak sonraki dönem sapıklarından bazıları vesile kelimesini tarif etmişlerdir. Bidat tevessül konusunda ehl-i sünnet muhaliflerinin delil olarak ileri sürdükleri ayetlerden birisi de İsra 56-57. Ayetleri. De ki Allah'ı bırakıp da ilah olduğunu ileri sürdüklerinize yalvarın. Ne var ki onlar sizin sıkıntınızı ne uzaklaştırabilir ne de değiştirebilirler. Onların yalvardıkları bu varlıklar Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı sakınılacak bir azaptır. Bu ayet-i kerimedeki vesile de Maide 35'te geçtiği gibi salih amellerle mutlak itaatle korku ve ümit arasındaki ibadetle Allah'a yaklaşmaktır. Allah Teala bu ayette Allah'ın hakkını kulları için sarf ederek salih kişiler hakkında aşırı giden kimselere şöyle söyleyerek hitap ediyor. Allah'ı bırakıp da kendilerine dua ettiğiniz bu kişiler de sizin gibi kullardır. Değil başkalarına, kendilerine bile fayda veremezler ve zararı def edemezler. Bilakis onlar meşru bir şekilde Allah'a yaklaşır, rahmetini umar, azabından korkarlar. Onun azabından sadece hüsranda olanlar emin olduklarını zannederler. Allah'tan başkasından yardım ve imdat istemenin mübahlığına bu ve diğer ayetlerle delil getirmeye gelince bu, kelimenin tam anlamıyla Allah kelamının anlamını çarpıtmaktır. Çünkü Allah Teala'nın bize emrettiği vesile, razı olduğu salih amele, ona yaklaşmayı, bu salih amellerle Allah'a yaklaşmayı istemektir. Anlayışlarına, inançlarındaki itidale ve ümmetin kendileri üzerindeki ittifakına güvenilen müfessirler arasında bu tefsirde herhangi bir ihtilaf yoktur. Taberi, Allah rahmet eylesin, bu ayetin tefsirinde şöyle söylüyor. Allah Teala Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şöyle diyor. Ey Muhammed, Allah'ı bırakıp da yaratıklarına ibadet eden kavminin müşriklerine de ki, ey kavmim, Başınıza bir zarar geldiğinde Allah'ı bırakıp da Rab ve ilah olduklarını zannettiklerinize yalvarın. Bakın bakalım sizden bu zararı def edebilecekler mi? Veya sizden başkasına çevirebilecekler mi? Onlara siz ilah olarak yalvarıyorsunuz. Halbuki onların buna güçleri yetmez ve ellerinden bir şey gelmez. Buna ancak onların yaratıcılarının gücü yeter. Denildi ki, Peygamberin bu sözü kendilerine söylemesi emredilen kimseler meleklere, Uzeyr'e ve İsa'ya tapıyorlardı. Bazıları da cinlerden bir topluluğa ibadet ediyordu. Allah Teala buyurur ki, bu müşriklerin Rab olarak yalvardıkları bu varlıklar Rablerine vesile arıyorlar. Yani Rabler olarak kendilerine yalvarılanlar da Rablerine yakın olmak için çalışırlar. Çünkü onlar Allah'a iman eden kimselerdir. Allah'a ortak koşanlar Allah'ı bırakıp onlara ibadet ediyorlar. Salih amelleriyle ve Allah'a ibadetindeki çabasıyla Allah'a en yakın olanlar da Rablerine yaklaşmak için vesile ararlar. Bu fiilleriyle onun rahmetini umarlar ve onun emrine muhalefetlerinden dolayı onun azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı sakınılacak bir azaptır. Diğer müfessirler de bizim bu konuda söylediklerimize benzer şeyler söylemişlerdir. Ancak onlar müşriklerin yalvardıkları varlıkların kimliği konusunda itiraf ettiler. Bazıları bunların cinlerden bir topluluk olduğunu söylerler. Şevkani bu ayetin tefsirinde şöyle diyor. Bu ayet meleklerin suretleri diye heykellere tapan müşrikler topluluğuna ve İsa, Meryem ve Uzeyr'in ilah olduğunu söyleyen ehli kitap topluluğuna bir cevaptır. Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme onlara şöyle söylemesini emretmiştir. Allah'ı bırakıp da ilah olduklarını ileri sürdüklerinize yalvarın. Denildi ki ileri sürdükleriniz ifadesiyle cinlerden bir topluluk kastedildi. Onlara göre bunlar Araplardan bir grup insanlardır. Ancak ayet bizim zikrettiğimiz şeyi Allah'ın şu sözüyle tasdik etti. Onlar Rablerine yakınlaşmak için vesile ararlar. Bu ifadeyle cansız varlıkların kastedilmesi doğru değildir. Onlar sizin sıkıntınızı uzaklaştıramazlar. Yani buna güçleri yetmez. Gerçek mabut sıkıntıyı giderebilen ve onu bir halden diğer hale, bir yerden başka bir yere değiştirebilendir. Onların ilah olduğunu ileri sürdükleri bu varlıkların ilah olmadığı kesindir. Sonra Allah Teala onların menfaatleri celbetme ve zararı def etmede Allah'a şiddetle muhtaç olduklarını beyan ederek iktidarsızlıklarına vurgu yapıyor ve şöyle buyuruyor. Onların yalvardıkları bu varlıklar Rablerine vesile ararlar. Vesile arayanların alt seviyede olduklarında ihtilaf yoktur. Vesile itaat ve ibadetle yakınlık demektir. Yani Rablerine onları yakınlaştıracak şeyi aramakta Allah'a yalvarırlar. Rableri kelimesindeki zamir ibadet edilenler veya ibadet edenlere gider. Hangisi daha yakındır? Müpteda ve haberdir. Zeccaç dedi ki bunun manası bir vesile ile Allah'a daha yakın olan demektir. Yani salih amelle Allah'a yaklaşanı bunun yani ayette geçen eyyuhum kelimesinin yeptegun dedikleri zamirden yani onlar ararlar ifadesindeki onlar zamirinden bedel olması da caizdir. O zaman mana şöyle olur. Allah'a en yakın olanlar da Allah'a yaklaşmak için vesile ararlar. Hal böyle olunca daha aşağı derecedekiler nasıl aramaz? Denildi ki yeptegûne kelimesi hırslanırlar anlamını içerir. Yani itaat ve ibadetle Allah'a daha yakın olmak için hırslanırlar. Evet, Muhammed Emin Şenkıtî de şöyle diyor. Allah Teala bu ayet-i kerimede kafirlerin Allah'ı bırakıp da kendilerini Allah'a yaklaştıracağını ve Allah katında kendilerine şefaatçi olacağını ileri sürdükleri mabutların ibadet edenlerinden zararı uzaklaştıramayacaklarını, yani hoşa gitmeyen şeyi onlardan gideremeyeceklerini ve değiştiremeyeceklerini, yani bir insandan başka bir insana aktaramayacaklarını veya hastalığı sağlığa, fakirliği zenginliğe, kıtlığı bolluğa bunun gibi şeylere çeviremeyeceklerini beyan etmektedir. Daha sonra Allah Teala ayette, kafirlerin Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleri mabutların Allah'a itaat ederek ona yaklaştıklarını ve ona yaklaşmak için vesile aradıklarını yani onun rızasını kazanmaya ve ona itaat ederek katındaki sevaba nail olmaya yol aradıklarını beyan etti. O halde size gereken de onlar gibi olmaktır. Bu ayet-i kerimede beyan ettiğim Allah'tan başka her mabudun kendisine ibadet edene bir yararının olmayacağı ve ondan başka her mabudun Allah'a muhtaç olduğu şeklindeki bu manaya ve daha önce Maide suresinde verdiği manaya göre vesile ile kastedilen şey salih amel ile Allah'a yaklaşmaktır diyor. Gayrimeşru tevessül konusunda onların ileri sürdükleri delillerden birisi şu ayettir. Nisa 64. ayeti. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan bağışlanmayı dileseler, Resul de onlar için istiğfar etseydi Allah'ı ziyadesiyle affedici, esirgeyici bulurlardı. Şayet bu ayetten önceki ve sonraki ayetleri incelersek bunların münafıklara hitap ettiğini buluruz. Bu ayet peygamberin vereceği hükümden uzaklaşıp muhakemeleşmek için tağuta müracaat ederek münafıklık yapan bir topluluk hakkında indi. Eğer onlar günahlarını itiraf ederler, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek tevbe ederler, bu günahtan dolayı Allah'tan bağışlanma dilerler, Peygamber de onlara şefaatçi olarak onlar için Allah'tan istiğfar ederse, bağışlanma dilerse, Allah onların tevbelerini kabul edeceğini beyan etti. Bütün bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken olmuştur. Tefsir kitaplarında ve ilim adamlarının diğer kitaplarında, tefsir, hadis ve fıkıhçılardan, selefi salihin alimlerinden, peygamberin vefatından sonra böyle bir şeyin vaki olduğuna dair herhangi bir bilgi gelmemiştir. Ehl-i sünnet muhaliflerinin bu ayetin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrine gelip günahlarının bağışlanması konusunda ondan istiğfar ve şefaat talebinde bulunmaya delalet ettiğine istidlal etmelerine gelince bu batıl bir istidlaldir, sakat bir anlayışa ve tevhid gerçeğinden uzaklaşmaya delalet eden fasit bir görüştür. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, bu ayetten böyle bir yanlış anlayışa kapılmadılar. Bu sebeple onların istiğfar talebiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrine geldiklerine dair hiçbir şey nakledilmedi. Halbuki onların nefislerine zulmetmeleri kesinlikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra da vaki olmuştur. Bu da ehl-i sünnet muhaliflerinin anlayışlarının yanlış ve reddedilen bir anlayış olduğunu gösterir. Bazıları Ebu Sadık'ın Ali radıyallahu anh'den rivayet ettiği diye bir nakil getirirler. İşte güya birisi geldi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrine, işte bu ayeti okudu ve ondan bağışlanma diledi kabrinden. Bu isnadı çürük bir rivayettir. İbn-i Hacer el-Heytemi Fetevar Hadisiye'de bu rivayeti nakleder. Ancak ravilerinde kopukluk vardır. Birbirini görmemiş raviler vardır. Tarihen görmesi imkanı olmayan. Ayrıca Ebu Sadık'ın da Hazreti Ali'den hadis aldığı tespit edilememiştir. Meşhur raviler de vardır. Ashab-ı kiram böyle bir amelde bulunmamışlar. Yani sahabelerden böyle bir nakil sabit olmamıştır. Zaten diğer müfessirlerin de tefsirleri hep bu manadadır. Yani vefatından sonra böyle bir şey olamaz. Çünkü ayette iz edatı vardır. Yani geçmiş zaman edatıdır. Bu olmuş bitmiş bir şey içindir. Şayet iza kullanılsaydı bu geniş zamanı ifade ederdi. O zaman bizler için de peygamberin kabrine gidip şefaat talep etmek, bağışlanma dilemek caiz olurdu. Ama orada iza denmiyor, iz deniliyor. Yani geçmişte olmuş bitmiş sınırlı bir şeydir bu. İza geniş zaman kipidir. Burada geniş zaman kipi değil de iz kipi. Şayet gelseydiler ve senden bağışlanma dileseydiler diyor. Yani Allah Azze ve Celle onun hayatı zamanına has olduğunu ifade eden bir edat kullanıyor orada. Evet. Bu manada diğer müfessirlerin görüşleri de. Diğer bir ayete geçelim. Gayrimeşru tevessüle delil gösterilen Enfal suresi 33. ayeti. Sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değildir ve onlar mağfiret dilerlerken de Allah onlara azap edici değildir. Enfal 33. ayeti. İtikatta ehl-i sünnet ve cemaate muhalif olanlar önceki ayete delil olarak bu ayetle istidlal ediyorlar. Bununla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem hayatında hem de ölümünden sonra ümmet için istiğfar edeceğini çıkarıyorlar. Bu görüş gerçeğin çok uzağındadır. Hatalı bir yorumdur ve sakat bir anlayıştır. Ashab-ı kiramdan, Allah onlardan razı olsun, bize ulaşan sahih itikada da aykırıdır. Bu ayet-i kerimenin doğru anlamı şudur. Allah-u Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların içindeyken ve onların arasında onları Allah'a ibadete davet ederken o topluluğa asla azap etmeyecektir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işlerinde bulunduğu müddetçe ümmeti için adeta bir emniyet sigortasıdır. İbn-i Kesir Rahimullah şöyle diyor. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'a dedi ki Allah-u Teala bu ümmete iki tane güvenlik sigortası vermiştir. Bunlara sahip oldukları müddetçe onlar daima azabın ve musibetlerin sel gibi üzerlerine gelmesinden korunacaklardır. Bunlardan birisini yani peygamberini kendi yanına almıştır. Onun ruhunu kabz etmiştir. Diğerini sizde bırakmıştır. Yani istiğfar etmenizi bir güvenlik sigortası olarak sizde bırakmıştır. Sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değildir ve onlar mağfiret dilerlerken de Allah onlara azap edecek değildir. Evet, diğer bir ayet Bakara suresi 89. ayetinde daha önce kafirlere karşı zafer isterlerken kendilerine Allah katından ellerindeki Tevrat'ı doğrulayan bir kitap gelip de Tevrat'tan bilip öğrendikleri gerçekler karşılarına dikilince onu inkar ettiler. İşte Allah'ın laneti böyle inkarcılaradır. Bir grup insan bu ayetin tefsirinde İbn Abbas aleyhinde yalan uyduran bir ravinin rivayetiyle delil getirdi. Bu yalancının rivayetine göre güya Hayber Yahudileri Gatafan'la savaşlarında sabahleyin erkenden yola çıkıyorlar ve şu dua ile Allah'a yalvarıyorlardı. Allah'ım ahir zamanda bize göndereceğini vaat ettiğin ümmi peygamber hakkı için senden onlara karşı bize zafer nasip etmeni istiyoruz. Onlar diyorlar ki ihtiyaçlarımızda ve sıkıntılarımızda peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile tevessüle biz Yahudilerden daha layığız. Bu batıl ve reddedilecek bir sözdür. Selef alimleri de bunu reddetmişlerdir. İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle diyor. Allah Teala'nın daha önce kafirlere karşı zafer isterlerken ayetine gelince Yahudiler müşriklere şöyle diyorlardı. Bu peygamber gönderilecek, biz onunla birlikte size karşı savaşacağız ve sizi öldüreceğiz. Onlar ne peygamberin zatıyla Allah'a yemin ediyorlardı ne de onunla tevessül edip bir şey istiyorlardı. Sadece şöyle söylüyorlardı. Allah'ım bu ümmi peygamberi bize gönder, ona tabi olalım ve şunlara karşı onunla birlikte savaşalım. Tefsircilerin sabit olan nakli budur. Kur'an buna delalet eder. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmuştur. Daha önce kafirlere karşı zafer isterlerken, ayette geçen ve mastarı istiftah olan fiilin anlamı fetih ve zafer talep etmek demektir. Peygamberle fetih ve zafer istemek, peygamberin gönderilmesi ve onunla birlikte müşriklere karşı savaşmaları demektir. Böylece onunla zafere ulaşacaklardır. Bu onların peygamberle yemin etmeleriyle veya onunla tevessül edip istemeleriyle olacak bir iş değildir. Durum böyle de olmamıştır. Bilakis Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdiği zaman ona inananlara ve onunla birlikte muhalifine karşı cihad edenlere zafer nasip etmiştir. Bazı müfessirlerin zikrettiği, Yahudilerin peygamberle yemin ettikleri veya onunla tevessül edip dua ettikleri şeklindeki rivayete gelince, bu rivayet kendisine muhalif çok sayıdaki rivayet sebebiyle kabul görmeyen şaz bir rivayettir. İbn-i Teymiye daha sonra bu ayet hakkında sahih rivayetleri sıralayarak şöyle diyor. Bunu beyan eden şeylerden birisi de Allah Teala'nın daha önce kafirlere karşı zafer isterken ayetinin tefsircilerin ve siyercilerin ittifakıyla öncelikle Beni Kaynuka, Kureyza ve Nadir gibi Medine'ye komşu Yahudiler hakkında inmiş olmasıdır. Onlar Evs ve Hazreç ile müttefik idiler ve Medine'ye geldiği zaman onlarla peygamber de anlaşma yapmıştı. Sonra onlar bu anlaşmayı bozdular. Peygamber de onlarla savaştı. İlk olarak Beni Kaynuka ile savaştı. Sonra Nadir kavmi ile savaştı. Haşir suresi onlar hakkında inmişti. Sonra Hendek savaşında Kureyza ile savaştı. O halde bu ayetin Hayber Yahudileri ve Gatafan hakkında indiği nasıl söylenebilir? Bu yalan söylemeyi bile beceremeyen cahil bir yalancıdan çıkmış sözdür. Buna aydınlığa kavuşturan şeylerden birisi de şudur. Bu uydurma rivayette Yahudilerin bu dua ile dua ettikleri zaman zafere ulaştıkları zikredilir. Halbuki bunu o yalancından başka hiç kimse rivayet etmemiştir. Eğer böyle bir şey olmuş olsaydı doğru sözlü kimselerin bunu nakletmeleri için pek çok nedenleri olurdu. Bilinmesi gereken şeylerden birisi de şudur. Buna benzer bir lafız peygamberle tevessül etmeyi ve onun ismiyle Allah'a yemin etmeyi gerektiren şeylerden olsa bile böyle bir şeyin hüküm çıkarmada dayanak olması caiz değildir. Çünkü evvela böyle bir şey sabit değildir, olmamıştır ve ayette buna delalet eden bir şey yoktur. Sabit olsa bile bunun bizim için de şeriat olması gerekmez. Evet. Gayrı meşru bidat ve tevessül hakkında delil olarak kullandıkları bazı hadisler ve haberler var. Bunları da görelim. Allah Azze ve Celle izin verirse bir sonraki dersimizde de zayıf ve uydurma hadis ve haberlerle amel etmek konusunu üçüncü sebep olarak işleriz. Manasını yanlış anladıkları bu hadislerden birisi ama hadisidir. Osman bin Huneyf'den rivayet edildiğine göre ama bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve dedi ki benim için Allah'a dua et de Allah bana şifa versin. Resulullah dedi ki eğer dilersen dua edeyim, dilersen sabret ki bu senin için daha hayırlıdır. Adam Allah'a dua et dedi. Osman bin Huneyf olayın devamını şöyle anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılmasını sonra da şu şekilde dua etmesini emretti. Allah'ım ben senden istiyorum ve senin peygamberin rahmet peygamberi Muhammed ile sana yöneliyorum. Ey Muhammed bu ihtiyacım için Rabbime seninle yöneldim. Dileğimi yerine getir Allah'ım onu bana şefaatçi kıl. Adam Resulullah'ın dilediğini yaptı ve gözleri açıldı. Allah'ın kendilerine anlayış nasip ettiği kimseler için bu hadisin manası gayet açıktır ki o da şudur. Bu hadis zat ile veya makam ile tevessüle delalet etmez. Bu hadiste ifade edilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duası ile tevessüldür. Çünkü ama kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden kendisi için dua etmesini istedi. İsteğinde de ısrarcı oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona dua vaadinde bulundu. Sonra ona nasıl dua edeceğini de öğretti. Ta ki onunla dua etsin. O da bu duanın kabulü için üzerine düşeni yapsın. Dua ve niyazla Allah'a ibadet etsin. Sonra ama kişi peygamberin kendisine öğrettiği şekilde dua etti ve Allah'ım onu benim hakkımda şefaatçi kıl diye yalvararak peygamberinin duasının kabul edilmesi için dua etti. Çünkü şefaat lügatte dua demektir. Fakat duadan daha özel bir anlamı vardır. İbn-i Manzur dedi ki şefaat şefaatçinin başkasına ait bir ihtiyacın karşılanmasını padişahtan isterken söylediği sözdür. Şefaatçi bir başkası için isteyen kimsedir ki istediği şeyde ona aracılık eder. Denilir ki filan için filana şefaatçi yani aracı oldum. O da benim şefaatimi kabul etti. Bundan dolayı açıkça anlaşılmaktadır ki ama kişinin tevessülü peygamberin ne zatıyla ne de makamıyla yaptığı bir tevessüldür. Bu iki lafız hadiste kesinlikle geçmemektedir. Bazıları tercüme ederken işte peygamberin yüzü su hürmetine veya peygamberin hakkı için gibi ilavelerde bulunuyorlar tercüme ederken. Bu sakat bir ifade. Hadiste sadece dua lafzı geçmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona asla böyle bir şey yani peygamberin yüzü hürmetine gibi, senin yüzü hürmetine gibi bir şey üretmemiştir. Ona sadece dua üretiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve onun için dua da ediyor. Eğer sadece makam ile veya zat ile tevessül ederek dua etmek meşhur olsaydı, peygamberden dua talep etmeksizin bu şekilde dua etmek günümüze kadar her özürlü için geçerli olurdu. Fakat bu olaydaki şart ve püf noktası, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat kendisinin dua etmesidir. Bundan dolayıdır ki İbn Abbas ve İbn Ömer gibi bazı sahabiler peygamberin vefatından sonra âmâ olmuşlar fakat onların bu duayı kullandıkları görülmemiştir. Eğer batıl ehlinin iddiası doğru olsaydı hadiste söze edilen âmâ kişinin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadar gidip ondan dua demesine de ihtiyaç yoktu. Çünkü ona gitmeksizin Allah'ım senin peygamberinle sana yöneliyorum demesi yeterli olurdu. Fakat o hayattayken de öldükten sonra da peygamberin Allah katındaki makamının büyüklüğünü bilmesine rağmen peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve ondan kendisi için dua etmesini istedi. Evinde ne yapabilirdi şayet yüzüstü hürmetine olsaydı? Yani. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem âmâ kişiye birçok vesileler ki güzelce abdest almak ve iki rekat namaz kılmak gibi salih ameller yani meşru olan vesileleri gösteriyor. Bu amellerle Allah'a yaklaşmasını ve bu vesilelerden sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi için yapacağı duanın kabul edilmesi için Allah'a yalvarmasını emrediyor. Peygamberin hadiste geçen sözünü dikkatlice inceleyenler için bu durum gayet açıktır. Çünkü o şöyle diyor. Eğer dilersen senin için dua edeyim, dilersen sabret ki bu senin için daha hayırlıdır. Âmâ kişi hayır dua et dedi. İslam alimleri bu olayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleri, kabul edilen duaları ve onun duasının bereketiyle Allah'ın gösterdiği harikuladelikler ve hastalıklardan iyileşmeler arasında, şifalar arasında zikrettiler. Bu hadisi İbn-i Teymiye alimlerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleri, kabul edilen duaları ve onun duasının bereketiyle Allah'ın gösterdiği harikuladelikler ve iyileşen hastalıklar konusunda zikretmeleri babında açıklamıştır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu âmâ için yaptığı duanın bereketiyle Allah onun gözlerini ona iade etti. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ona dua etmesi sebebiyle bu özel bir hadiseydi, bir mucizeydi. Bu hadiste makam ve zat ile tevessüle dair hiçbir delil yoktur. Bilakis hadis daha önce de geçtiği gibi salih bir kişinin duasıyla yapılan meşru tevessülün delilidir. İtikatta ehli sünnete muhalif olanlar şöyle diyebilirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ulaştıracak vasıtaların en şereflisi olması ve Rabbi katında erişilmez yüksek bir makama sahip olması sebebiyle onunla tevessül duanın Rab Teala katında kabulünün en önemli sebeplerinden biridir. Bu şüpheye Irak'ın büyük alimi Numan bin Mahmud el-Alusi şöyle cevap veriyor. Sizin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vesilelerin en şereflisidir demenize gelince bu kendisiyle batılın kastedildiği hak bir sözdür. Mesela onlar peygamberin büyük ve erişilmez bir makamın sahibi olduğunu söylüyorlar. Halbuki biz yani ehl-i sünnet ve cemaat fiillerinde ve sözlerinde ona tabi olduğumuz ve her türlü hal ve hareketinde onu kendimize rehber edindiğimiz için bu makama sizden daha layığız. O bizim peygamberimizdir, kurtuluş yollarına bizi ileten rehberimizdir. Getirdiği mesajla bizi şu kaba ve değersiz insanların seviyesine düşmekten kurtarmıştır. Biz sadece onun emriyle hareket ederiz. Acısıyla tatlısıyla bunu tam bir teslimiyette kabul ederiz. Allah Teala bize müminlerin yoluna tabi olmamızı vacip kılmış ve dinde aşırılığı bize yasaklamıştır. Bu salih selefimizin yoludur ve tercih edilen itikattır. Canlarımız, evlatlarımız ve mallarımız peygamberimiz için feda olsun ki böyledir. O Rab Teala'nın gazap ettiği bir şeye razı olmaz. Nasıl razı olsun ki? O bu tür sözlerden ve fiillerden tevhidi korumak için gönderildi. Ayşe radıyallahu anha dedi ki onun ahlakı Kur'an idi. O beğenirse Kur'an beğendiği için beğenirdi. O kızarsa Kur'an kızdığı için kızardı. Bizi Resulüne itaatten, salih amellerden, boynu büküklük ve muhtaçlık duygusu içinde dua etmekten başka Allah'a yaklaştıracak vesile yoktur. Böyle bir dua da ibadetin özüdür. Bundan dolayı biliyoruz ki peygamberlerin, velilerin ve salihlerin zatlarıyla veya makamlarıyla tevessül etmek ve bu amelle Allah'a yaklaşmak caiz değildir. Bu tür tevessüller Nuh peygamber aleyhisselamın zamanından Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak gönderildiği zamana kadar müşriklerin ve onların dualarıyla teberrük edenlerin özelliklerindendir. Onlar içlerinden salihleri öldükleri zaman resimlerini ve heykellerini yaptılar. Bu resimlere ve heykellere ellerini sürdüler ve kendilerini Allah'a yaklaştırsınlar diye onları vesile edindiler. Ve sonuçta Allah'ı bırakıp onlara ibadet ettiler. Allah Teala buyuruyor ki, Allah'ı bırakıp kendilerine bir takım veliler edinenler, onlara bizi sadece Allah'a yakınlaştırsınlar diye tapıyoruz derler. Zümer 3. ayet. Fahrettin Razi şöyle dedi. Onlar bu putları ve heykelleri peygamberleri ve büyüklerinin şekli üzere yaptılar ve bu putlara ibadetle meşgul oldukları zaman bu büyüklerin Allah katında kendilerine şefaatçi olacağını zannettiler. Zamanımızda bunun bir benzeri pek çok insanın kabirlerine saygı gösterdikleri zaman Allah katında kendilerine şefaatçi olacakları inancıyla büyüklerin kabirlerine tazimle vakit geçirmeleridir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile tevessülün hükmüne gelince Muhammed bin Salih el-Useymin bunu üst kısımda açıklamıştır. Ona peygamberle tevessülün hükmü sorulduğu zaman şu cevap vermiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile tevessül 3 kısımdır. Birincisi ona iman ve ona tabi olmakla tevessül ki peygamberin hayatında da ölümünden sonra da caizdir ve gereklidir. İkincisi onun duasıyla yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden kendisi için dua istemekle tevessül. Peygamber hayattayken bu da caizdir. Öldükten sonra ise caiz değildir. Çünkü onun ölümünden sonra bu imkansızdır. Üçüncüsü onun Allah katındaki makamıyla ve derecesiyle tevessül ki bu hayattayken de ölümünden sonra da caiz değildir. Çünkü bu bir vesile değildir. İnsan bununla maksadına ulaşamaz çünkü bu ona ait bir amel değildir. Bir kimse ben peygamberin kabrinin yanına geldim ve benim için istiğfar etmesini veya Allah katında benim için şefaatçi olmasını istedim. Bu caiz midir değil midir dediği zaman biz caiz değil deriz. O kimse Allah Teala eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan bağışlanmayı dileselerdi. Resul de onlar için istiğfar etseydi Allah'ı ziyadesiyle affedici ve esirgeyici bulurlardı. Buyurmadı mı dediği zaman biz deriz ki evet Allah Teala bunu söylüyor. Fakat o diyor ki eğer onlar zulmettikleri zaman gelselerdi. Buradaki zaman anlamına gelen iz kelimesi geçmiş zamana delalet eder. Geleceğe delalet etmez. Allah Teala iza kelimesini kullanmadı. İz kelimesini kullandı. O halde ayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında meydana gelen bir olaydan söz ediyor. Peygamberin öldükten sonra istiğfar etmesi imkansız bir şeydir. Çünkü kul öldüğü zaman ameli kesilir, amel defteri kapanır ancak üç şeyden dolayı kesilmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği gibi bu üç şey şunlardır. Sadaka-i cariye yani yol, su, hastane gibi hayırlar veya faydalı bir ilim veya kendisine dua eden hayırlı bir evlat. Bunu Buhari, Müslim rivayet etmiştir. O halde bir insan öldükten sonra hiç kimse için istiğfar etmesi mümkün değildir. Hatta kendisi için bile istiğfar edemez çünkü ameli kesilmiştir. Manasını yanlış anladıkları hadislerden birisi de Ömer radıyallahu anh'ın Abbas radıyallahu anh ile yaptığı birlikte yağmur duasıdır. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayete göre Ömer radıyallahu anh kuraklıkla karşı karşıya kaldıkları zaman Abbas bin Abdülmuttalip radıyallahu anh ile yağmur duasına çıkardı ve şöyle derdi. Allah'ım biz peygamberimiz ile sana tevessülde bulunuyorduk. Sen de bize yağmur gönderirdin. Şimdi sana peygamberimizin amcası ile tevessülde bulunuyoruz. Bize yağmur ver. Enes bin Malik dedi ki Allah onlara yağmur gönderirdi. Ehl-i sünnet muhalifleri bu olayı kavrayamadılar ve bunu salihlerin zatıyla tevessülün cevazına delil olarak getirdiler. Onlar dediler ki sahabiler Abbas'ın zatıyla tevessülde bulundular. Çünkü o peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yakınıydı. Bu olayın mahiyeti açıklandıktan sonra bundan böyle bir hükmün çıkartılması geçersizdir. Yani şimdi eğer bir kimsenin zatıyla tevessülde bulunmak caiz olsaydı Ömer radıyallahu anh niye Abbas radıyallahu anh ile tevessülde bulunsun? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem var. Eğer o caiz olsaydı Ömer radıyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile onun yüzü su hürmetine diye tevessülde bulunurdu. Neden Abbas radıyallahu anh ile tevessülde bulunuyoruz diyor. Çünkü Abbas radıyallahu anh hayatta ve çıkıyor dua ediyor. Onun duasıyla tevessülü kastediyor Ömer radıyallahu anh. Evet. Bu bozuk ve sakat bir anlayıştır. Bununla delil getirilemez. Sözlerine itibar edilen hiçbir alim bunu söylememiştir. Böyle bir şey onların kitaplarında yazmamaktadır. Sahabilerin ve tabiinlerden de onların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile zatıyla tevessül ederek veya ölümünden sonra onunla tevessül ederek yağmur duasına çıktıklarına dair bir haber bize nakledilmemiştir. Yani Ömer radıyallahu anh'ın sözlerinin doğru anlamı şudur. Biz peygamberimize giderdik ve ondan bizim için dua etmesini isterdik. Onun duasıyla Allah'a yaklaşırdık. Şimdi ise artık ahirete intikal etti ve bizim için dua etmesi imkanı kalmadı. Biz de peygamberimizin amcası Abbas'a yöneliyoruz ve ondan bizim için dua etmesini istiyoruz. Ömer'in oğlu radıyallahu anh, Abdullah'ın, Allah ondan da razı olsun, şöyle dediği rivayet edildi. Babam Ömer kuraklık olduğu yıl insanlara hitaben şöyle dedi. Resulullah Abbas'ı babası gibi görürdü. Siz de ey insanlar onun amcası Abbas hakkında Resulullah'a uyunuz, vesile ediniz. Ömer'in oğlu Abdullah dedi ki çok geçmeden Allah onlara yağmur indirdi. Bunun içindir ki sahabiler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ölümünden sonra onunla tevessülü yani ondan dua talep etmeyi bıraktılar ve birbirlerinden dua talep etmeye başladılar. Nitekim Ömer de Abbas'ın kendileri için dua etmesini istedi. Allah her ikisinden razı olsun. Bu peygamberin zatıyla değil, duasıyla tevessülün delillerinden birisidir. Peygamber vefat ettiği zaman onunla tevessülü bıraktılar. Amcası Abbas'la yani onun duasıyla tevessüle yöneldiler. Abbas da kalktı ve şöyle dua etti. Allah'ım hiçbir bela yoktur ki günahtan dolayı gelmesin. Bu belalar ancak tevbeyle giderilir. Bu insanlar senin peygamberine yakınlığından dolayı bana tevessülde bulunup sana yöneldiler. Ellerimizi günahlarla sana uzatıyor ve alınlarımıza tevbe ile senin için secdeye koyuyoruz. Bize bereketli yağmur gönder. Bu onların dua ederken Allah'ın peygamberinin makamı için bize yağmur ver dedikleri, peygamberin vefatından sonra da Abbas'ın makamı için bize yağmur ver demeye başladıkları anlamına elbette ki gelmez. Gelemez. Çünkü böyle bidat bir duayı sahabiler peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmediler. Bunun için de böyle bir şey yapmadılar. Herhangi bir kimsenin ölümünden sonra onun makamıyla tevessül caiz olsaydı, peygamberin makamıyla tevessül etmek daha evla olurdu ve Ömer'in ve sahabilerin de peygamberin kavmine gelip ihtiyaçlarını istemek için onunla tevessül etmeleri daha münasip olurdu. Halife Muaviye bin Ebi Süfyan, Allah ondan razı olsun, ve Dahak bin Kays da Ömer'in yaptığı şeyi yaptılar. Onlar beraberlerinde sahabiler ve tabiinler olduğu halde bir kuraklıkla karşılaştıkları zaman yağmur yağması için yüce tabi Yezid bin Esved el-Cüraşi ile tevessül ettiler. Yezid ellerini kaldırdı ve onlar için Allah'a dua etti. Allah da onun duasını kabul etti ve yağmur yağdı. Eğer meşru olsaydı sahabiler ve onlardan sonra gelen tabiin alimleri peygamberle tevessülün terki konusunda görüş birliği içerisinde olmazlardı. Çünkü onlar da biliyorlardı ki bu neviden bir tevessül kendileri için ve ihtiyaçlar için daha faydalı ve daha etkili olurdu. Bu onların bilgilerinin, anlayışlarının ve kavrayışlarının genişliğine delalet eder. Allah hepsinden razı olsun. Sahabiler ve tabiinler içerisindeki salihlerin duası böyle tevessül duasıyla böyle tevessül ederler, dualarıyla tevessül ederlerdi ve peygamberlerinden bu şekilde öğrenmişlerdi. Evet. Aleykümselam. İbn-i Teymiye Allah rahmet eylesin şöyle söylüyor. Peygamberin huzurunda veya yokluğunda veya vefatından sonra onun zatıyla tevessül etmeye gelince, mesela onun veya başka bir peygamberin zatıyla yemin etmek veya onların dualarıyla değil de bizzat kendileriyle istemek gibi bu sahabiler ve tabinler yanında makbul ve meşhur bir şey değildir. Bilakis Ömer bin el-Hattab ve Muaviye bin Ebi Süfyan ile onların beraberindeki sahabiler ve onlara en güzel şekilde uyanlar, kuraklıklarla karşı karşıya kaldıkları zaman yağmur duasına çıktılar ve Abbas gibi, Yezid bin Esved gibi hayattaki kişilerle tevessül ettiler. Onların duasını istediler. Ne onun kabrinin ne de başkalarının kabrinin yanında böyle bir durumda peygamberle tevessül etmediler. Duasını istemediler ve yağmuru istemediler. Bilakis onun yerine Abbas gibi, Yezid gibi kişilere yöneldiler. Üstelik peygambere dualarında salavat da getirdiler. Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Allah'ım biz sana peygamberimiz ile tevessülde bulunurduk. Sen de bize yağmur gönderirdin. Şimdi sana peygamberimizin amcası ile tevessülde bulunuyoruz. Bize yağmur ver. Bunu meşru bir şekilde önceden yaptıkları, peygamberin duasıyla tevessül imkansız hale gelince onun yerine yaptılar. Halbuki peygamberin kabrine gelmeleri, orada tevessül etmeleri ve dualarında yaratılmışlarla Allah'a yemin manası içeren lafızlardan makamı için, hakkı için, yüzü suyu hürmetine gibi lafızları söylemeleri ve bu lafızlarla istemeleri imkan dahilindeydi. Bunu yapabilirlerdi ama caiz olmadığı için yapmadılar. Evet, bazılarının makam ile tevessülü inkar etmenin, makamın kendisini inkar zannetmeleri yanlıştır. Çünkü iki inkar arasında büyük fark vardır. Makam ile Resul'ü inkar etmek, bir bidatı inkar etmek anlamına gelir. Bidatleri inkar etmek ise dinin temel esaslarından biridir ve imanın şubelerinden bir şubedir. Bidatleri inkar etmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin makamını inkar etmek ise küfrün şubelerinden birisidir. Çünkü onun makamını ve mertebesini inkar etmek, yani onda bir eksiklik görmek, İslam'dan çıkmak demektir. Bundan Allah'a sığınırız. İşte siz bizim velilerimizin makamını mı inkar ediyorsunuz, peygamberin makamını mı inkar ediyorsunuz gibi yapılan itirazların hiçbir geçerliliği yok. Bizim karşı çıktığımız şey sadece yapılan, işlenen bidatlerdir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selim ecmain. Cümlemizden.